أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın kitabının huzurunda sana sığınıyorum. Acizim, zayıfım, güçsüzüm, yardımına muhtacım. Şeytan ve dostları hazır kendilerine kulluk için beni bekliyorlar. İstemiyorum. Beni koru ya Rabbel Alemin. Rahmetinden uzak şeytan ve dostlarının şerrinden sana sığınırım. Seni güçlü, seni hakim, seni etkin, seni egemen biliyorum. Bu Kur'an senin mesajın. Bu Kur'an senin sözün. Bu Kur'an senin adınla olunca, senin adına olunca hayatıma yol gösterecek, rahmet ve merhametine beni ulaştıracak bir kitap. Bu inançla, bu bakışla kitabınla beraberim. Hamdolsun sana, seni tam ve mükemmel bilirim. Eksik ve noksan tanımadan uzaksın. Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendime, âl ve ashabına da salatu selamlarımı arz ederim. Kur'an'ın kalbiyle beraberdik. Devam ediyoruz. Her şeyin bir kalbi vardı. Kur'an'ın da kalbi Yasin'di. İşte kulluğumuzu öğrendiğimiz, Rabbimizi, gerçek ilahımızı öğrendiğimiz kitabımızın 36. sırasında yer alan bir sure, Yasin suresiyle beraberiz. Sözü kaldığımız yere getirelim. Tekrar hatırlayalım. Neler demişti Rabbimiz? Dinle bak. Allah söylüyor olarak başlamıştı sure söze. Başkasının sözüne benzetmeden, o en bilen, mükemmel bilen Rahman ve Rahim'in sözü olarak dinliyorduk. Arkasından gelen ayetler, Kur'an'ı, İslam'ı, Allah'ı, peygamberlik ve peygamberleri gündemde tutmuştu. Çok çok kısa ifadelerle. Ve Kur'an neden geldi? Peygamberin görevi nedir? Onu da öğrenmiştik de, bu göreve evet diyenler, bu mesajı kabul edenler, peygamberin dediği gibi olmayı kabul edip can baş üstüne bunun eylemini, amelini yapanlar, cennete gidecekken direnenler, dayatanlar, istemeyenler, fark etmez biz bildiğimizi yaparız diyenler, boyunlarında halkalar, ta çenelere kadar ve de önleri arkaları engelli, perdeli, görüşleri bitmiş, ibret alma imkanları kalmamış, işte kimiler de öyle cehenneme doğru gidecekler. Olsun, ama Allah onların bu hareketinden bir şey kaybedecek değil ki. Öldüren o, hayat verecek olan o, her şeyi zaptı raptı altına almış, sonunda hesaba çekeceğini baştan beyan ediyor. Etmeyin diyor. O rahmet sahibi ya, o merhamet sahibi ya, bizi bizden daha çok seven ya, işte şimdiden haber veriyor. Yarın pişman olacağınız şeyi bugünden yapmayın diye. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Anlayamadık ya Rabbi, beceremedik, bilemedik, ne anlama geleceğini fark edemedik galiba denilmesin diye. Veya zihinlerde bir kere daha canlansın, bir de pratik hayattan örnekler sunulsun diye galiba, ki elbette Allah en iyisini bilir, toplumsal bir örnek sunulmaya başlanmıştı. Bir köy, bir kent ahalisinden söz ediliyordu. Bu toplumsal hayatta üç sınıf görüyoruz. Birincisi, peygamberler. Allah'ın isteklerini, Allah'ın emir ve nehiylerini, Allah'ın mesajını topluma aktarmakla görevli, kendileri de uygulamalı göstericiler. Allah ne dediyse, Allah ne istediyse aynen yerine getirenler ve sadece Allah dedi diye görevlerinin bilincinde bu işi canla başla yürütenler. Bundan sonrası bunlara destek ve köstek olanlar. Her şeye rağmen bütün toplumlarda bunları sanki böyle görür gibi oluyoruz. Birileri Allah'ın sözcüsü olurken kimileri engellemeye çalışacaklar ama kimi destekçiler de elbette olacak. İşte bu toplumda da yalan sayılan bu peygamberlere rağmen, karşı gelinmelerine rağmen destekleyenler de olmuş. Bugün inşallah o bölüme de başlamaya çalışırız. İşte bu toplumda peygamberler vardı. Peygamberliklerini beyan ettiler. Biz dediler size göndermiş elçileriz. Hemen itiraz geldi. Siz ha bizden ne farkınız var, nedir derdiniz? Galiba bize üstünlük taslama niyetinde fark atma ve böylece hayata hakim olma, dilediğiniz gibi yaşama iddiasındasınız öyle mi? Olmaz öyle şey. Hem ki Rahman olan şu hani sizin söz ettiğiniz Tanrı bir de işi yok bizim hayatımıza mı karışacak? Bir şeyler mi indirecek? Bir şeyler mi gönderecek bize? Yalan söylüyorsunuz sade dediler. Ama peygamberler saf ve samimi, bütün samimiyetleriyle yani bu bizim bilgimiz dahilinde değil ki. Evet biz de siz gibi insanız ama Allah indirir indirmez mi bize gönderdiğini söylüyoruz. Biz size göndermiş görevli elçileriz. Bize düşen de. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Apaçık, net, anlaşılır, anlamak isteyenler tarafından anlaşılma imkanı olan bir uyarı, bir duyuru, bir tebliğdir bize düşen bizim görevimiz. Böyle dediler ama onların samimiyeti ne para ki? Ne olacak ki samimi olmuşlar? Toplumun dediğini demedikten sonra, toplumun istediği gibi hareket etmedikten sonra, toplumun dediği yöne insanları götürmedikten sonra, onlara göre anlattıklarının samimi oluşu, doğru oluşu veya hak ve hakikate götürücü oluşu, onları azap ve ikaptan kurtarıcı oluşunun ne anlamı var ki? Evet, bu toplumda öyle yaptı. Dediler ki o inanmayanlar, o karşı gelenler, galu, hepsi birden mi? Bazı sözcüleri mi öyle yaptı da diğerleri katıldılar? Bilemiyoruz, ayetlerde ayrıntı yok ama tarihten bu yana bunu iki türlüsünde görüyoruz. Ya hepsi birlikte karşı geliyorlar, inadına ısrar ediyorlar, karşı gelmede terçinleşip birleşiyorlar ya da içlerinden birileri bunu kendilerine görev biliyor, diğerleri ya neme lazımcılıkla ya da gönülden destekleyerek kenarda duruyorlar. Oh olsun, bizim sözcülerimiz ya, bizim diyemediğimizi dediler ya, karşı gelmekte onları biz sanki sözcü kabul ettik ya dercesine, kenarda bu işi alkış tutanlar. Hepsi birlikte. Ya doğrudan ya dolaylı biçimde dediler ki inna tetayyarna biküm. Ne oluyor size? Ne biçim insanlarsınız? Nedir sizin bu yaptığınız? Siz geldiniz bir uğursuzluk, bir huzursuzluk başladı bizde. Böyle başladılar itiraza bu sefer. İkinci kademeyi yaşıyordular sanki. Önce dalga geçtiler. Önce hafife aldılar. Önce eyvallah etmediler. Önce ne olursa olsun dediler. Baktılar ki peygamberler devam ediyorlar sözlerine. Bu sefer tehdit etmeye, suçlamaya başladılar. İnna tatayyarna biküm. Siz geldiğiniz bir huzursuzluk başladı. Siz geldiğiniz toplumda bir düzensizlik başladı. Siz geldiniz, huzurumuz kaçtı. Düzen bozuldu. Le in lam tentehu lenarcumenneküm ve leyemessenneküm minna azabun elim. Eğer bu işe bir son vermezseniz, eğer bu işi burada bitirmezseniz, Allah'tı, peygamberdi, ahiretti, kıyametti diye bizim huzurumuzu bozmaya devam ederseniz, Allah hayata karışırmış, sizi elçi göndermiş, onun sözcülüğünü yapıyormuşsunuz, bu sözlerle bizim huzurumuzu kaçırmaya devam ederseniz, kesinlikle lenarcumenneküm, sizi haşlarız, taşlarız. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ Canınıza okuruz sizin, işinizi bitiririz. Korkunç bir azap, elim bir azap, mahvedici, kahredici bir ceza veririz size de, işinizi bitiririz dediler. Tehdit büyüktü. Canları çok sıkılmıştı. Rahatları kaçmıştı. Önce iki kişiydiler, engelleyemediler. Allah bir de üçüncüyle destekledi onları. Her şey bitiyordu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Başladılar tehdidi büyütmeye, boyutunu genişletmeye. Ama peygamberdi karşılarındaki. Teşhis yanlış olunca tedavi yöntemleri de yanlış olurdu ya. Yanıldıkları bir nokta vardı. Onların bu üç kişinin Allah tarafından desteklendiğini unutuyorlar. İşlerini bitireceklerini zannediyorlardı. Öyle konuştular. Unuttukları vardı. Allah'ın sözcüsüydü bunlar. Halbuki söylüyorlardı da. Demek insanoğlu bazen çok cidden gafil oluyor. Yani adamlar, o özel insanlar, o yüce şahsiyetler, o büyük insanlar kendilerinin Allah'ın elçisi olduğunu haykırıyorlar, söylüyorlar, başta da sonda da haber veriyorlardı. Bakın ki onlar da hiç buna iltifat etmeden, hiç buna kale almadan, sanki böyle bir laf yokmuşçasına tutup isyan ediyor ve de tehdit ediyorlardı. Kesin sesinizi, bitsin bu iş diyorlardı. Kesin sesinizi, bitsin bu iş. Oh ne güzel, onlar dedi diye peygamberler susuversin. İyi de akıllarına sıcalar düşünselerdi ya, bu adamları kim konuşturuyor deselerdi ya, bu adamlar ortada, Allah onlara konuş diyor, biz onlara sus diyoruz. Kimi dinleyecek bu adamlar deselerdi ya, tarih boyunca bu yanılgı hep ola gelmiş. Firavun karşısında dünkü bir çocuk diye Musa'yı görünce şımarmış, tehdide başlamış. Oysa dünkü çocuk, evet sarayında büyüyen bir çocuktu ama şimdi kendisinin karşısına alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu haber veren birisi olarak çıkmıştı. Ve ben bir bölgeye gittim. Evet sizden kaçtım ama dönüşte Allah bana peygamberlik verdi. Ben böyle bir görevle geliyorum. Bu görevi bana Allah yükledi diyen birisi vardı karşısında. Ama sanki hiç duymadı adam. Şimdi de etrafınızda böyle duymayanlar olabilecek. Galiba sinirlenmek yerine, bağırıp çağırmak yerine, Hazreti Musa modeliyle onlar ne derse desin, aynen göreve devam etmek yerinde olacak. Hatırlar mısınız? Şu Ara suresine isterseniz tekrar bakınız. Musa aleyhisselam, Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın tanıtımını sürdürürken Firavun kuduruyor, tehdit ediyor, ne yaptığını şaşırıyor, deli bu adam filan diyordu ama öteki hiç aldırış etmiyor. Gayet sakin, ne diyecekse demeye devam ediyordu. Kur'an'ın kalbiydi ya, Kur'an'ın özü ve özetiydi ya, burada zaten o tavrı görüyoruz. Bakın peygamberler, bunca tehdide rağmen nasıl bir tavır aldılar. Gayet sakin, kendilerinden emin, denilecek şey budur diye sanki huzur içinde dediler ki, قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَيْنْ ذُكِّرْتُمْ. Bir uğursuzluk, bir yolsuzluk, bir huzursuzluktan söz ediyorsanız, bu zaten sizinle beraberdi, onu biz getirmedik size. Yanınızdaydı o, beraberdiniz onunla, boynunuza takmıştınız onu sürüp, siz onunla, o sizinle sürünüp gidiyordunuz. Peki bizim suçumuzsa, tabii size göre suçumuz şu, اَيْنْ ذُكِّرْتُمْ, hatırlattık diye öyle mi? Başka ne suçumuz var bizim? Ne yaptık yani? Ne yapmamızı bekliyordunuz? Sizin yanlışınızı size haber vermek suçsa, can feda doğrusu, biz yine de görevimizi yapmak zorundayız. Etmeyin, yarın anlayacağınız yanlışı size bugünden haber veriyoruz. Bakın yanlış içindesiniz, hata içindesiniz. Bu gidişatınız size azap ve ikab getirecektir. Cezanın merkezinde, cehennemin dibinde kendinizi bulmadan önce, gelin vazgeçin dediler. Bel entum kavmun müsrifun. Taşkın insanlarsınız. Kendinizi yazık yere harcıyorsunuz. Bozuk para gibi harcıyorsunuz. Kendinizi mahvediyorsunuz. Gelin inat etmeyin dediler. Ne kadar hoş bir yöntem, ne kadar güzel bir model. Karşınızdakine sinirlenmeden, gayet sakin, elbette onun yanlışını bir daha anlatacaksınız. Tabi sinirlenmeyeceksiniz çünkü siz güvendesiniz, siz rahat ve huzur içindesiniz, siz en doğruyla berabersiniz, siz Allah'ın sözcüsüsünüz. Eğer öyleyseniz karşınızdakine merhamet edeceksiniz, karşınızdakinin cehenneme gitmesine tahammül etmeyecek, boş ver demeyeceksiniz, onun da cennet yolunu tanıması için uğraşacak ve sakin, efendice, en güzel biçimde tartışmayı, konuşmayı, bilgi vermeyi, dini duyurmayı sürdüreceksiniz. Öyle yaptı peygamberler. Bize de düşen öyle değil mi? Demek ki kişi inanmak istemediği konusunda tavrı böyle olurmuş. Geliyor bir delikanlı, kafayı mı takmış, abayı mı yakmış, ne olursa olsun mu demiş, gözü mü dönmüş, aman onsuz olmaz mı demiş, o kızdan başka hayatta kimseyi görmemiş mi, görmek mi istememiş, ille de o, ille de onunla evleneceğim diyor. Ve danıştığı ben, sen, birileri, işin öyle olmadığını, hatta o kızın başka birine gönül verdiğini, kimse duymasa da onun hatta nişanlı olduğunu biliyor idiysek, güzelce, efendice söylüyoruz ki, kardeşim, bak evladım, yavrum etme eyleme, başka yok mu, Allah sana ne ayırdıysa o senin olur elbette, takma kafana öyle, Allah ille de beni bununla imtihan etsin demen gerekmez ki, Allah başkasına ayırdığını sana vermez, sana ayırdığını da başkasına kaptırmaz, gel aklını başına al derken, fırlar, kızar, bağırır, olmaz öyle şey dediğimize, her şeye limon sıkıyorsun diye karşılık verir. Ama bize düşen bu peygamberlerin tavrı değil mi? Sakince, güzelce diyeceğiz ki, ne yani, hatırlattım diye mi suçluyum, etme. Bak o kız sana yaramaz. Etme, bu hayat seninle birlik olmaz. Böyle bir hayatta sen faydalanamaz ya da cennet yolunda olamazsın demeyecek miyiz insanlara? Gidiyorsunuz Konya'dan Ankara, İstanbul'a doğru. Düzce, Gerede yakınlarında ya da bir yerde mola verdiniz. Havasından yanına varılmaz bir model. Kenarda o da mola verdi ve size gururla, kibirle bakıyordu. Hatta o arada kıldığınız namazı belki engellemek için, sabote için müziği daha bir açmaktan yanaydı. Sonra biraz ürkek, biraz korkak çocukları senin yanına doğru geliyordu. Sordular, amca bu yol İzmir'e gider mi? Siz biraz tuhaf yüzüne baktınız. Hayrola diye babasına laf ettiniz. Dediniz ki nereye? İzmir'e. Bu yol Ankara'ya gider ahbap dediniz. Başlasa bağırıp çağırmaya, siz zaten anlamazsınız. Size soran da kabahat. Bırak bu işleri, ben nereye gideceğimi daha bir iyi biliyorum dese, ne dersiniz? Kızmanız gerekir mi? Aynı şeyi sizin de yapmanız gerekir mi? Asla. Gayet sakin diyeceksiniz ki, hayrola, uyardım, hatırlattım ya da yanlışını gündeme getirdim diye mi? Bu insanlar galiba yanlışlarının gündeme getirilmesine tahammül edemiyorlar. Birileri bizim yanlışlarımızı söyleyince uyarıya kapalı olan bizler kavgadan yanayız. Ne gerek var ki? Keşke benim yanlışımı bana diyenler olsa. Ama yanlışın vahiy ile ölçüldükten sonra ortaya çıkışına elbette özen göstereceğiz. Bu peygamberlerin dediği gibi diyen olsa, Allah'ın ölçüsüyle söyleyen olsa, peygamberlerin modeliyle uyaran olsa da biz de Allah'ın istediği gibi bir hayata yanlışlarımızı bırakıp yürümeye çalışsak. Peygamberler anlatımlarını sürdürüyorlar. Toplum itirazını sürdürüyor. Şimdilik toplumda iki sınıf var. Birisi üç kişilik bir grup peygamberler, diğeri de karşı gelenler, isyan edenler, itiraz edenler, ne dediğini bilmeyenler ya da bilmek istemeyenler. Tam bu tartışma sürerken, bu tehdit ve karşı gelişler devam ederken, şehrin öte başından bir adam can baş üstüne koşarak geliyor. Yani aceleyle geliyor. İşi yüklenerek geliyor. Sorumluluğunu bilerek geliyor. Ve câe min aksal medîneti racülün yes'a. İşte Medine'nin, o yaşanılan şehrin, o köyün, o kentin, o karyenin ta öte başından, uzak bölgelerinden bir adam yes'a yaparak geliyor. Ben de peygamberler gibi olmaya çalışırsam, beni de destekleyen birileri olacağına baştan inanmıştım ama ben farklı bir görev yüklendiğimi zannettim şimdi. Gelin birlikte düşünelim. Demek ki bu peygamberler hep şehrin merkezini anlatmamışlar anlatacaklarını. İleri gelenlerine öğretmemişler dini sadece. Bu zekidir diye seçmemişler insanları veya bu zengin, bunun apoletleri fazla ya da bunun diplomaları kalabalık, bunun cüzdanı, bunun kasası farklı, bunun kesesi değişik dememişler. Veya elbisesine göre,
ayakkabısına göre, yoluna, kaldırımına göre insanları seçmemişler.
Herkese göre, herkese, bütün insanlara göre olan bu dini herkese anlatmaya çalışmışlar. Şehrin ta öte başına, dış mahallelerine, gece kontu semtlerine ya da hemen hemen en dışta ondan öte ev olmayan yerlerine kadar da gitmişler. Onlara da anlatmışlar bu dini. Ben de öyle yapmalıyım. Bilmem ki, kime anlatınca karşılığını nasıl alacağımı Allah'tan başka kim bilir?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu bilgilerden yoksun, henüz daha öğrenmemişken bir kere o yanlışı yaptığını hatırlarsınız. Mekke'nin büyük kafirlerine, toplumun büyük kabul edilen insanlarına din anlatırken, toplumun o dönemin yargılarına göre, o cahiliyet sistemine göre en aşağı kademedeki insanlarından hatta esamesi okunmaz biri olan Abdullah İbni Ummu Mektum gelince iltifat etmemişti. Sanki aman tam da sırasıydı dercesine yüzünü buruşturmuş, yan dönmüştü. Hesabı farklıydı ama bilmezdi ki Peygamberimiz. Henüz bu ayetlerden haberi yoktu ki ya da Abese suresi gelmemişti ki henüz nereden bilsindi ve niyeti halisti. Abdullah İbni Ummu Mektum'u sonra da görebilirdi. Karısından dolayı yakınlığı vardı. Müslümanlığından dolayı yakınlığı vardı. Onunla bir başka yerde de görüşebilirdi. Ama berikileri dine, imana ısındıracaktı. Onlara bir özel davet ortamındaydı. Kendisi için de düşünmüyordu. Onların Müslümanlığı ve İslam'ın yayılmasıydı derdi ama buna rağmen Allah cahiliye sisteminin değer yargılarıyla İnsanların üstün ya da alçak veya değerli ya da değersiz kabul edilmelerinden yana olmadığını, İslam dininde böyle bir ölçünün batıl olduğunu haber veriyordu. Biz de öyle yapalım. Müşteri seçmeyelim tabir caizse. Bu çok zeki bir öğrencidir. Bu kafası az çalışır. Hangi konuya? Mesela siz yoksa şoförlüğü çok iyi bilenlere önce anlatacaksınız, ehliyeti olmayanlara hiç anlatmayacak mısınız deriz o zaman. Dükkan çalıştırma ruhsatı olanlara anlatacaksınız, seyyar satıcılara anlatmayacak mısınız? Ya da insanların ayakkabı numaralarına göre mi hareket edeceğiz dersiniz? Yani biraz da orijinal olsun aklımızda kalsın diye dedim. Değil mi, ne kadar saçma? Peki ya diğerleri? Müslüman olması gerekenlere anlatılacaktı değil mi? Biz de öyle yapalım. Efendim önce gençler, sonra gençler, daha sonra yine gençler. Kim dedi? İslam'da hiç de öyle denildiğini bilmiyoruz. Ya da önce olgunlar, önce zenginler, önce kadınlar, ailenin, yuvanın temeli olanlar, önce bizim aile, hayır dinlemiyorlar, önce karşıdakiler, insan memleketinde beceremez ya da başka yere gitmek zorunda, gurbette olmuyor efendim diyenler, galiba cahiliyenin İslam dışı eğitim ve düşünce sistemlerinin etkisinde kalmışlar mı dersiniz? Halbuki bakıverseler İslam'ın ilk dönemine, Hazreti Peygamber'e ilk inanan ilk dört kişiyle baş başa kalıverse insanlar, şöyle enine boyuna çok uzunca, uzun boylu bir düşünceye de gerek kalmaksızın, öyle bir bakıverseler o dört kişiye, sıraya koyuverseler, Hatice annem, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali, ne dersiniz, yeryüzünde din anlatılacak bu sınıflardan başka insan grubu mu var? Muhatabınız ya erkek ya kadın olmaz mı burada olduğu gibi? Ya zengin ya fakir değil mi? Ya özgür ya köle, ya büyük ya küçük, ya genç ya ihtiyar, ya aileden ya dışarıdan, ya bu memleketten ya taşralı, hep öyle olmaz mı? Başka insan mı var sanki? İşte bu peygamberlerde, şehrin merkezinde, belki o genel meydanında, o büyük meydanında tartışmayı sürdürürken, zaman zaman da demek şehrin öte başlarına gitmişler, müşteri seçmemişler, anlatmaya devam etmişler. İşte oradan birini Allah, kalbine iman yerleştirir de birinin, İslam'ı sever de birisi, şehrin öte başından başına gelecek şeyleri bilerek, baştan kabullenerek yes'a yapar. Koşarak gelir ama bu koşma, 100 metre koşu, seyrine koşu, zevkine koşu şeklinde bir koşu değildir. Ya can baş üstüne demektir, işi ciddiye alarak gelmek anlamına. Çünkü az önce hatırlamaya çalıştığımız Abdullah İbni Ummu Mektum olayına tekrar dönün Abese suresine. Ve emmâ men câeke yes'a ve huve yakşâ der Rabbimiz. Yani iki gözü birden görmez o adamın yes'a yaptığını söyler Abese suresi. Demek ki bu bizim bildiğimiz bir koşu anlamına değil. Yani böyle mıymıntıca ne yaptığını bilmez, aldırışsız, olursa olsun olmazsa olmasın gibi değil. Can baş üstüne ve ciddi, üzerine ne yüklenilecekse onun bilincinde, her şeyin farkında, başına gelebilecek şeyleri baştan düşünmüş ve kabullenmiş olarak geliyor. O toplum bilmiyor mu? Peygamberler henüz zayıf görülüyorlardı. Ya da peygamberler yalnızdılar, kimse açığa çıkaramamıştı bu sesi. Gerçi ilk açığa çıkaranlar da hep böyle zayıflar olur ya. Aleyhissalatü vesselam döneminde de Kur'an'ı açıktan ilk okuyan zayıf, çelimsiz, küçük boylu, hatta bacaklarının inceliğiyle bile meşhur bize kadar rivayetler gelen Abdullah bin Mes'ud idi. Ama güçlüydü, kuvvetliydi, imanı vardı. Allahu alem ondan dolayı insanlar zayıf müminle güçlü müminin mukayesesinde bu örnekleri unutmasınlar diyeceğiz. Güçlü mümin, imanda güçlü, İslam'da güçlü mümin. Cesaret ancak imanla olacağını bilerek hareket ederiz o zaman. İşte şehrin öte başına mesaj gitmiş, o genç adam, o can baş üstüne bu işe evet diyen adam, o er kişi, o mert adam koşarak, sayu gayretle kendine düşenin bilincinde evet demişti. Gelmiş, toplumunu karşısına almış, peygamberlerin yanında yer almıştı. Demişti ki, ya kavmi, kavmim, ittebi'ul murselin. İşte peygamberler, neden uymuyorsunuz? Uysanıza, dinlesenize peygamberleri, hadi peygamberlerin peşi sıra gitseniz ya, hadi, neden itiraz ediyorsunuz? Ne dedi? Ya kavmi, ey kavmim, davette, duyuruda, eğitimde, din anlatmada vazgeçilmez bir prensip, müşteriyi sahiplenmek. Anlatacağımız kişinin bizden olduğunu, bizim olduğunu, bizim onunla beraber olduğumuzu hissetmek ve bunu ona hissettirmek. Kardeşim, arkadaşım, dostum, ahbabım ya da hiçbirini diyemediniz mi ama siz, fizik olarak değil, fikir olarak bunu kabullenin. Yani o sizin müşteriniz. Onu anlatmak zorundasınız. Onu kurtarmak zorundasınız. Ya da, yani kurtarmaya çalışmak zorundasınız değilse, elimizde değil elbette kurtarmak. Yani kafaya takmak zorundasınız. Ne yapıp edip buna cenneti tanıtmak ve cehennemden uzaklaştırmak durumunda olmalıyım demelisiniz. Öyle dedi. Hem ki bu mümin kişi, hem ki bu Müslüman kişi, peygamberlere karşı gelen insanları sahipleniyordu. Evet, öyle olmalı değil miydi? Bütün peygamberler de o ilk kendileri geldiğinde hiç kimse Müslüman değilken din anlatma pozisyonda aynı durumda değiller miydi? Elbette ya kavmi denilecekti. Ey kavmim, ey bizimkiler, gelin hele bir bakın ben size anlatıyorum. Şu peygamberleri neden dinlemiyorsunuz? İttebi'ul murselin. Dinleyin bu insanları. Dinleyin bu peygamberleri. Vazgeçin inadınızdan, bir deliliniz yok. Bakın size anlatıyorum. İttebi'u men la yes'alukum ecran ve hum muhtedun. İşte bu insanlar, sizin uymak zorunda olduğunuz insanlar, sözünü ettiğim insanlar, şu toplumunuza göndermiş Allah'ın elçileri, sizden ücret bekliyorlar mı bu konuda? Bugüne kadar ne dediler size? Kendileri bir menfaat beklentisi içindeler mi? Ayrıca ikinci bir özellikleri var biliyorsunuz. Hidayet üzere değiller mi? Cennet yolunu tanımıyorlar mı? Hayat programlarına baksanıza bu insanların ne kadar da güzel yaşamıyorlar mı? Cenneti, cehennemi tanımıyorlar mı bu insanlar? Size başka bir şey dediler mi? Yaygın bir ifadeyle, kendim için istiyorsam, hayır asla istemiyorum diyenleri bilirsiniz. Evet, bir insan kendisi için istememesi yetmez. Bir ücret beklentisi içinde olmaması da yetmez. Sözünün doğru olması gerekecek.
Bir komşu, bir komşunun kızını kenara çekse, kızım dese yaşın 18, sen kocaman delikanlı bir kız oldun, artık evde dört duvar arasında hapsolman gerekmez, bak ben sana mayolar bulabilirim, daha nice kıyafetler, denize gitmek zorundasın, sana bilet de bulurum, kalacağın yerin bedelini de öderim, cebine harçlık da koyabilirim, yeter ki sen kabullen, olmaz böyle, gençsin, güzelsin, hayat böyle bitmez, daha sonra... Kırkına, ellini, altmışına gelince bazı şeylere dönebilirsin ama gel şimdiden başla ki işlere gecikince onların tadı olmaz dese ve de gerçekten herkes bilse ki bu adam ne bir şeyler satmak ne bir şeyler elde etmek için yapmasa, inancı öyle olduğu için söylese ama bu adam muhteduğundan değil değil mi? Hidayet üzere değil dediği doğru değil ki. Öyleyse din anlatma durumunda olan herkes... Oğluna ve kızına, komşusuna ve arkadaşına, tanıdığına ve tanımadığına, kadına ve erkeğe din anlatmak durumunda olan herkes, mutlaka la yes'alukum ecran kuralını yaşamalıdır. Yani ısrarla vurgulamalı ki, ben bunun karşılığında hiçbir ücret beklemiyorum. Çünkü Kur'an, in ecriye illa ala rabbil alemin dedirtir peygamberlere. Bir ücretim, bir beklentim varsa, karşılığında bunu Allah'tan bekliyorum diyorlar. Ey Kur'an'ın kalbiyle beraber olanlar! Bugüne kadar hatırladığınız var mı bilmem ama benim şu kısa ömrümde öğrendiklerime göre, bugüne kadar okuduklarıma göre, Hazreti Adem'den bu yana dini anlama ve anlatma, duyurma ve öğretme konusunda kim ki Allah'ın rızasından başka bir beklenti içine girmiştir, bu gayret hep boşa gitmiştir sonunda. Adına ne derseniz deyin, falan ya da filanları tenkit için söylemiyorum. Bu din Allah için anlatılmalıdır. Karşılığı Allah'tan beklenmelidir. Gariban, samimi, cidden gönülden yanındakilere ve kendisine din öğretsin diye bir hocaefendi bulan adam, sonunda şaşırıp ne yapacağını bilmez, küçük yollu, hafif yollu şikayete başlıyor. Vallahi diyor, adama para da veriyorum. Haftalık gidip getiriyorum. Günlük yemeğini yediriyorum. Ama sonunda yine bana şunu da hediye etmeyecek miydiniz? Bana vereceğiniz bu muydu? Bir de şunu verecektiniz ya herhalde diye askıntılık ediyor ya da sarkıntılık ediyor diyor. Müslümanlar, din anlatma, birilerinin tekelinde kalırsa elbette öyle olur ama. Herkes dini öğretmek durumundadır. Anne ve babalar çocuklarını eğitmeli değiller mi? Ama beyefendi getiriyor çocuğunu. Bak diyor hocam, eti de senin olsun kemiği de. 3 ay sonra boşa çıkıyor. Ne yaparsan yap, tümüyle sana veriyorum. İstediğin gibi eğit. Hamurunu yoğur, şekil ver nasıl bilirsen diyor. Diyorum ki ya... Demek bir yanlışlık mı var yoksa? Haşa Allah yanlış mı yapmış dersin? Bu çocuğu sana verecek yerde bana mı verecekti, sen onu mu düzeltiyorsun diyorum. Allah seni baba olmaya layık görmüş. Sen bir eğitmeye başla bakalım. Sen Allah'ın dediklerini bir dinle yapmaya çalış bakalım. Sen çocuğunu bir eğitmeye çalış da ondan sonra yetmediğin yerde Allah sana yardımcı gönderecek zaten demek durumundayız. Şikayet eder kimi babalar çocuklarını. Bak der hoca, bu kitapları hep bunu aldım ama okumuyorlar. Ben de diyorum ki, galiba sen kitapsız Müslümanlığı öğrendiğin gibi çocuğunda merak ediyor, aynısını o da sürdürecek, ne diye okusun? Demek, ancak karşılığını Allah'tan bekleyerek, iyi bir Müslüman olmak adına, sonunda cennet elde etmek adına bu Müslümanlığın herkes tarafından herkese öğretilmesi gerekir. Herkes kendisinden daha iyi olandan öğrenmeye, kendisi gibi olmayana da öğretmek zorundadır. Para karşılığı ya da menfaat karşılığı ya da mesleğim budur diye dini birilerine anlatmaya çalışanlar. Devam etsinler, o ayrı. Ama bu Allah'ın dinini Allah dedi diye de anlatmak zorunda değil miyiz? Ve çocuklarımız, hanımımız, anne baba ya da hala teyzemiz
Yarın bizden Allah'a şikayette bulunmayacaklar mı? Ya Rabbi ben para veremedim. Ben program yapamadım. Ben tayin edemedim. Ben sınıf açamadım. Ondan dolayı bana anlatmadı yeğenim, oğlum ya da babam, anam, kocam. Ondan dolayı ben bundan şikayetçiyim derlerse ne yapacağız? Demek ki peygamberlerin iki temel özelliği var. Bu surenin anlattığı. İttebi'u men la yes'alukum ecran. Birisi bu. Karşılığında hiçbir beklentileri yok madde planında. Dünya ve dünyalık olarak. İkincisi ve hum muhtedu. Bir de hidayet üzere olacaklar. Bu ayetin bana söylediklerini şöyle ifade edebilirim. Ben de insanların beni dinlemelerini istiyorsam, tabii bu ben olmamam şartıyla, benliğim kendim olmayacak, söylediklerim Allah'ın sözü olmalı ve de karşılığını Allah'tan beklemeliyim. Bir yerde din adına konuşuyorsam, bir yerde dini duyurma adına konuşma yapıyorsam, neresi olursa olsun bir cenaze ya da nişan ortamı olabilir ya da bir arkadaşla sohbet anında veya belediye otobüsü durağında otobüs beklerken, otobüse yolculuk yaparken yanımdakine din diye, iman diye bir konu konuşuyorsam mutlaka bu ayet ve hadis olmalı ve de karşılığında hiçbir şey beklememeliyim. Değilse akamete uğrayacak, boşa gidecek, bir işe yaramayacaktır. Öyle dedi bu şehrin öte başından koşup gelen adam, toplumun aklını başına alması için böyle söylüyordu. Devam etti, onları hakkı ve hakikati tanıtmaya, onları uyandırmaya devam etti. Hani babaları uyarılmamışsa da bunlar uyarılmaları gerekiyordu ya, dedi ki, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ne dersiniz? Ben niye Allah'a kul köle olmayacakmışım? Beni yaratan bu işe layık değil mi? Hadi diyelim ki öyle, peki sonunda herkes onun huzurunda kendini bulacak. Ne yapacağım ben o zaman? Ben beni yaratana kul köle olacağım. A'budu, kul köle olmam. Allah'tan başkasına kul köle olunmaz ki. İnsanlar Allah'tan başkasına namaz kılmıyorlar. Öyle değil bu ayet. Ben neden Allah'tan başkasına namaz kılacağım ki değil. Ya da ben neden Allah'tan başkasına dua edeceğim değil. Kul köle olmak. Bakın insanlara, bazen kendiniz de içinde olmak üzere nice şeylerin, o şeyin adını sen en iyi bilirsin, nice şeylerin kulu kölesi olduğumuzu herhalde bilirsiniz. Aman Allah'ım! Bir yazar, çocuklarla büyükleri benzetiyordu da, çocuklar da eteklerine küçük küçük taş alırlar, oynarlar, arkadaşı o taşlardan birini haksız yere almışsa bağırıp çağırır, dünyayı başına yıkarlar, büyükler de etek yerine bazen boyunlarına, kollarına takarlar o yerden çıkarılmış şeyleri, onlar da kavga peşinde olurlar diyorlardı. Bakın çocukların kulu kölesi olduğu taşlara ya da büyüklerin. Aman onsuz olmaz dediğimiz şeylere bir bakın. Onsuz olmaz dediğimiz şeyler. Arabada, kaportada minicik bir çizgi, 3 santim, 5 santimlik bir çizgi adamın iştahını kaçırıyor. Ya da tesbihinin ipinin tesbihine uygun olmaması. Aklınıza daha neler gelmez ki? Çanta, eşarp renginin uygunsuzluğu ya da çorabın o kalitesinin farklı olması ya da pantolonun dikişi, deseni, kumaşı, aklınıza gelen gelemeyen şeyler. Ben sadece 3-5 tane pek sıradan olanları söyledim. Çok uç olanların reklamını yapmamak için de söylemekten kaçındım. İnsanlar nenin kulu kölesi olduklarını düşünür müsünüz? Namaz kılan insanlar o takıntılı olduğu şey yüzünden bazen namazı geçiriveriyorlar. Söyleyin, onun kulu kölesi olmuşlar mı yoksa kulluk için namaza mı imkan ayırmışlar? Kur'an ve sünnetin okunması adına ayıracakları zamanı paraya, mala, mülke ayıranlar acaba o şeylerin kulu kölesi olmuşlar mı dersiniz? Kulluk, insanın boynundaki ipin ucunun kime ait olduğunun ifadesi. Yani siz boynunuzdaki ipi şöyle bir düşünün. Onu kim çekince nereye gidiyorsunuz? İşte onun kulu kölesisiniz. Ben beni yaratana kul köle olurum. Çünkü boynumu da veren o, ipi de gönderen o, gözümü kulağımı da veren o, beni de var eden o ve sonunda ben onun huzurunda bulacağım kendimi. Öyle dedi adam. Biz de öyle düşündük. Şimdi sorgulamasını şöyle sürdürüyor. Kendisini önce peygamberleri anlattı. Din anlatırken bakın dediğine aşamalı aşamalı karşımıza çıkıyor. Önce dedi ki ey kavmim sahiplendi meseleyi. Sonra bu peygamberlere uyun dedi ve onları tanıttı. İki büyük özellikle anlattı bize. Bu insanlar ne ücret bekliyorlar karşılığında ne de yanlış yoldalar. Dinleyin bunları dedi. Sonra kendisi Allah'a kul köle olacağını, dolayısıyla peygamberlere uymanın Allah'a kulluk olduğunu anlattı. Demek ki ben bu peygamberlere neden kul köle olmayacakmışım dememesini daha güzel anlıyoruz bu noktada. İnsanlar sadece Allah'a köle, kul olmak zorundalar. Hatta peygambere bile kul köle olunmaz, peygambere bile ibadet edilmez bu anlamda. Demek ki peygamber bizi Allah'a kulluğa götüren, gönderendir. Biz de peygambere bu uğurda, yani Allah'a kulluk modeli konusunda uyarız. Nasıl kul olacağımızı belirleyen örnek şahsiyetler olarak biliriz peygamberleri. Bu adam da, bu şahsiyette, bu er kişi de uyun peygamberlere diye onları tanıttıktan sonra ben bunu söylerken bu insanlara kul köle olun demiyorum. Bu insanlara tapın, bu insanları ilahlaştırın, bu insanlar sizin ilahınız, tanrınız olsun demiyorum. Çünkü ben de Allah'a kul köleyim, bu insanlar da bunu söylüyorlar. Şimdi söyleyin bakalım, ya siz, ya ben, ya bunun dışında bir hayat. Şimdi sorgulayalım birlikte. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْغِدُونَ Hadi diyelim ki ben Allah'ın berisinde, Allah'ın dışında, Allah'tan başka kulu kölesi olunacak, hayata karışmaya tam yetkili, her dediği dinlenecek varlıklar edindim. Allah'ım sen sabah namazının farzının nasıl kılınacağına karışırsın ama selamdan sonra güneş doğuncaya, yükselinceye, batıya meyledinceye, yeniden batıncaya kadar ne yapacağımı ben bilirim. Sadece o arada sana 2-3 dönem, 3'er 5'er dakikalık haklar tanıyabilirim. Bir ikindi namazı, bir öğle namazı, bir akşam namazı için desek sanki. Ya da başka açıdan değerlendirelim. Ya Rabbi, domuz eti yememek, içkili yemek yememek, çalıntı yemek yememek konusunda senin dediklerine aynen riayet ederim ama ne kadar yiyeceğim, kiminle yiyeceğim, sıcak mı soğuk mu yiyeceğim, hangi model, nerede, nasıl yiyeceğim konusunda karışma bana ya derse insanlar. Ya Rab kazandığım konusunda seni dinlerim ama harcamama karışmasan rahat ederim diyenler. Ya da bir yılın her gününün gecesinde seni dinlerim de 5 geceyi bana ayır, dilediğim gibi gönlümce eğleneyim diyenler. Aileme karış da sosyal hayatıma karışmasan, sosyal hayat neyse de ekonomik dünyayı bana bıraksan ya da benzer kimilerine evet olsa da kimilerinle ilgilenmesen diyenler. Ben de onlardan biri olsam, onun berisinde, ondan başka, onun düğününde, ona inancımla birlikte ama ona inancımın dışında başka ilahlar bulsam, hayatımı düzenlemeye yetkili tanrılar edinsem. Hadi diyelim edindim. Söyleyin, peki ben öyle yaptım, tam o sırada in yuridnir rahman, rahman olan Allah bana bir durrin zarar verecek olsa. Olur ya, aslında bu zarar ya da kar benim o soruyu isteyip istememem anlamına gelir. Değilse Allah her halükarda benim böylece cennet kazanmamı murad eder de ben öyle bir şey istemem ya da diğerinden yana olabilirim. Yani mesela hastalıkla imtihan olunmayı istemem de bu benim için zarar olabilir de ama veya evimin yanmasını ya da depremle her yerin yerle bir olmasını istemem de ama bunlar da benim için aslında cennet imkanı saklı olduğunu bilirim. Allah istemediğim bir pozisyonda beni imtihan etse, istemediğim, zoruma giden, öyle olmasa dediğim bir pozisyonda beni imtihana tabi tutsa, söyleyin لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ O durumda bu benim Allah'ın dışında sözünü dinlediğim aman evimi senin dediğin gibi yaparım. Şifa konusunda senin emirlerine amadeyim. Hüküm konusunda aman seni bekler seni dinlerim. Sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, toplumsal yaşandı da namaz abdestinin dışında ne var ne yoksa sizlere ben hak veriyorum. Sizin dediğiniz gibi olmaya çalışırım dediğim varlıklar benden Allah'ın bu istediği kötü durumu savabilecek, başımdan def edebilecekler mi? Mümkün mü? Onlar bana bir fayda sağlayabilecekler mi? Beni kurtarabilecekler mi? Beni böyle kötü bir durumdan kurtarıp da sağlık ve selamete ulaştırabilecekler mi? İnni izen lefî dalâlin mübîn. Ben o zaman cidden sapık biri olmaz mıyım? Benim sapıklığımı anlamadınız mı siz? Böyle olunca açık net bir sapıklık içinde bulunmaz mıyım ben? Bu ne sapıklık demez misiniz siz benim yaptığıma? Anlamıyor musunuz siz bunu? Yasin suresinde kimi ayetlerin özel bir durakla bittiğini bilen Müslümanlar herhalde çok. Bu ayetlerin mübin durağı olduğunu da bilirsiniz. 12. ayet öyle bitmişti. 17. ayet öyle bitti. Şimdi 24. ayetteyiz yine aynı. Ve sonuna kadar yine bu tür aynı kelimeyle biten ayetler gelecek karşımıza. Bu ayetlerde bir derin nefes almak ya da karşımızdakine bir üf çekmek bazı çevrelerce adetten ama kaynağını bilmiyorum. Eğer kişi ne olduğunu, neden yaptığını bilmezse hatta yapılan iş bazen çok da ayıp oluyor. Allah 12. ayette siz bilirsiniz isterseniz beni dinleyin, dilerseniz dinlemeyin ama ben bütün ölüleri yeniden diriltecek ve hesaba çekeceğim. Değiştirme imkanınız da yok. Hepsini bir mübin imamda toplamışım. Üf diyorsunuz üzerine. Elbette öyle ya. Zorlanıyorsunuz belki de. Peygamberler 17. ayette diyor ki, siz bilirsiniz, bunu Allah bize böyle görev verdi de yapıyoruz. Bize düşen bir belâg-ı mübindir. Üf diyor insanlar. Zorlanıyorlar tabi, eyvah diyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya da 24. ayette bu er kişi, bu şehrin öte başından gelen kişi, o zaman ben mübin bir sapıklık üzere olmaz mıyım deyince, yine üf çekiyor kimileri. Öyle olmaz galiba. Ama bu mantığın dışında bir anlamı varsa, bunu da ümmet birbirlerine, eğer vahiyden gelen bir bilgiyle öğrenmişlerse, öğretsinler inşallah. İnni izen lefî dalâlin mübîn. Ama o insanın sözünü tekrar ediyoruz. Ben o zaman cidden sapık, açık, ayan beyan bir sapıklık üzerinde olurum. Çünkü benim sapıklığım ne kadar net belli değil mi? Allah'tan gelene hiç kimse karşı gelemeyecek. Allah beni nasıl imtihan ederse öyle imtihan edecek. Dilerse verecek, dilerse alacak. Zaten imtihan pozisyonda olan benim ben olarak varlığımı da Allah yaratacak. Beni yaratan sonunda huzuruna çıkacağım tek Allah olacak ve ben o Allah'a isyan edecek. Sen hepsini bilmezsin Allah'ım. Birazını da başkaları bilsin. Ben biraz da başkalarını dinlesem diyeceğiz. Güya haşa Allah korusun ve de bu gerçekten cidden bir sapıklık olmayacak mı? Olur elbette. Allah bizi dalal-i mübinden kurtarsın. Ve sözünü şöyle bitirdi. İnni âmentü bi rabbiküm fesme'û. Ben sadece benim değil, sizin de Rabbinizken bu Allah'a, bu Rabb'a inandım da size ne oluyor, neden siz inanmıyorsunuz? Rab, hayata program çizen varlıktır. Bir kişiye yaptığı işi yaptırtan, yapmamışsa ona o işi yaptırtmayan varlığa Rab denir. Mesela, ben şu anda Kur'an'ın kalbiyle beraber, sizinle beraber olmaya çalışıyorsam, bunu bana yaptırtan benim Rabbimdir. Olmasın ama olmayasıca bir örnek verelim, bir iki örnek önce. Ben bunları anlattıktan sonra dinleyenler bana para gönderecek diye anlatıyorsam Rabbim para olmaz mı? Ya da birisiyle kavga etmişim, ya ki bahse girmişsem, sonunda alacağım ya da borcum ödenecekse, gerçekleşecekse bir şeyler bu anlamda, bana bu işi yaptırtan o olmaz mı acaba? Ya da başka sebepler bulunabilir ama öyle değil de siz Allah kullarına, ben Allah'ın kulu, bu Allah'ın kitabını anlatmaya çalışmak adına buradaysam, benim Rabbim Allah olur elbette. Dinleyenin Rabbi, kazananın, harcayanın, gülenin, oynayanın, yiyenin, yedirenin Rabbinin ne olduğunu düşünün artık. Kim o yaptığını neden yapıyorsa, Rabbi odur elbette. Diyor ki bu adam, ben sizin hayatınıza, benimkini zaten kabul ettiğimi beyan ettim. Benim Rabbim olduğunu, ondan başka ilahımın olmadığını söyledim. Sizinken ben inanıyorum, bakın size haber veriyorum. Siz neden inanmıyorsunuz? Dinleyin beni. Hadi kulak verin bana. İcabet edin. Tamam deyin. Ama nerede dinleyecekler? Hemen üzerine çullandılar ve orada şehit ediverdiler. Esmeun dedi adam. Dinleyin beni dedi. Hani yaygın bir görüşe göre siz de duymuşsunuzdur. Kur'an'ı okumak sünnet, dinlemek farzdır denilir. Bu öyleyse ben hiç okumam, hep bir okuyan bulsam da dinlesem deme anlamına gelmez. Çünkü o senin dinleyeceğin adam da, o da bekleyecek, o da bir dinlemek için okuyan bulacaktır. O da mümkün olmayacak. Bu şu anlama gelir Allahu Alem. Kur'an'ı şimdi ya da biraz sonra bu sure ya da başka sureyi okuyabilirsiniz. Serbestsiniz. Ya da yarım saat veya bir saat okur bırakabilirsiniz. Ama Kur'an okunuyorsa dinlemek zorundasınız. Bu ona kulak vermek zorundasınız anlamına gelir. Hani akşam babaya, anne çocuğu şikayet ederken der ya, bak babası bugün oğlun beni hiç dinlemedi. Oysa kulağına laf gitmedi dedi o evladı. Elbette denileni duydu da ama gereğini yerine getirmedi demektir. Biz de peygamber ve elçilerinin sözlerini dinleyelim. Allah'ın bizden istediği zaten semi'na ve ata'na demek olacaktır. Duydum, dinledim, anladım ya Rabbi, gereğini yerine getireceğim, itaat ediyorum demektir. Ama Yahudiler bunu semi'na ve asayna'ya çevirmişler. Duydum, dinledim, anladım ama isyan ediyorum, gereğini yerine getirmeyeceğim demişler. Bizse bir üçüncü model geliştirmişiz, semi'na ve nesina diyoruz. Yani anladım, duydum, dinledim, kulak verdim ama henüz daha Kur'an kapanmadan unuttum. Anlatılan yerden çıkmadan unuttum, bilmem ki neydi, hiçbir aklımda kalmadı diye yeni bir model geliştiriyoruz. Bu er kişi, bu Müslüman kişi, bu peygamberlere destek olan kişi toplumundan en son bunu istiyor. Dinleyin, kulak verin, icabet edin, denileni yerine getirin. Hadi bakalım siz de Müslüman olun. Ben sizin Rabbinize inandım, gelin siz de sizin Rabbinizin emanında, güvencesinde olun der ama hemen oracıkta şehit ederler. Peki ne olur sonu? Kıylet kulil cennet. Gir cennete denilir. Aklıma geldi. Orada biz olsaydık. Şöyle sahnenin dışında. Ne peygamberlerin yanında olsaydık. Ne karşı gelenlerden. Ne destekleyen biriyle baş başa olsaydık. Ne biz de koşup gitseydik. Hepsinin dışında. Olayı dıştan seyreden biri. Hani akmaz kokmaz insanlar olur ya bazen, hiçbir şeye karışmaz, öyle birisi olarak kenarda bulunsaydık, ne derdik ki? Galiba kulaklarıma şöyle sesler gelir gibi oluyor. Adam yazık etti be kendisine. Acele etti biraz. Daha çok hizmet edecekti. Ne kadar güzel şeyler söylüyordu ama, yani ayıp değil mi arkadaş? Biraz da firasetli olsaydı, düşünmeli değil miydi? Adamların gücünü bilmeliydi. Kuvvetlerini hesaplamalıydı. Nedir yani? Daha çok hizmet beklerdik ondan. Daha nice nice hizmetler edecekti filan diye. Adam iyiydi, güzeldi ama az biraz da suçluydu demeye çalışırız. Evet öyle olsun, öyle yapsın da daha çok hizmet edince ne yapacaktı bu adam? Cennete gidecekti öyle mi? Gitti ya işte. Hazır imkan bulmuşken fırsatı değerlendirdi ya. Yapacağını Allah dedi diye yaptı, Allah'ın onayından geçirdi ya. Yok, bizim onayımızdan geçirmeliydi. Bize göre olmalıydı bu işler. Adam acele etmemeliydi ya da sakin olmalıydı ya da beklemeliydi. Az biraz durmalıydı. O oraya zaten nice hizmetler için gelmişti. Böyle birdenbire ortaya çıkarsa hizmetler kalırdı. Az onlardan görülmeliydi. Biraz onlara yağ yapmalıydı. Sonra cennet için imkan aramalı. Neslinin nefesinin sonunda bu işi sürdürmeye çalışmalıydı filan. Pek bir akıl kârı şeyler değil galiba. Adam cenneti hak etti, ve cennete gitti bile. Gir cennete denildi. Kale denildi ki ya leyte kavmi yalemun bima gafera li rabbi ve cealeni minel mukramin. Allahu Ekber. Adam hala bizi düşünüyor ama ah ne olaydı, keşke kavmim bir bilse. Rabbim ne mağfiretler hazırlamış, ne aflar mağfiretler hazırlamış bana, ne ikramlar hazırlamış bir bilse, beni ne ikram ettiği kullarından eylediğini bir bilse bu toplum da. Peygamberimizin ifadesiyle söylersek, tekrar dirilmek, yine şehit olmak, bir daha dirilmek, yine şehit olmak sevdasındaydı. Öylece cennette rızıklananlardan oldu. Gelecek programda yeniden Kur'an'ın kalbiyle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.